Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Bu haftada programımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir heyecanla, yeni bir yaşam öyküsüyle, özel bir hikayeyle sizlerle birlikteyiz. Her programda olduğu gibi yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak ve kendisinin yaşam hikayesini, yaşam öyküsünü dinleyeceğiz. Bakalım bu hafta nasıl bir serüvene tanıklık edeceğiz? Konuğumuz sevgili Suat Arı. Suat Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katılmayı kabul ettiniz, konuğumuz olmayı kabul ettiniz ve bugün yaşam öykünüzü bizlerle paylaşacaksınız. Bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz öncelikle size bunun için.
Ben çok teşekkür ederim. Yani bu programa konuk ettiğiniz için gerçekten yani ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Peki dinleyicilerimiz merak ediyordur eminim şimdi ve ben de sormak istiyorum. Sevgili Suat Arı'nın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
Yaşam öyküm Aralık'ın 15'inde 1984 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde başladı. Orada bir babanın üçüncü evladı olarak, polis memuru bir babanın üçüncü evladı olarak dünyaya geldim. Yani yaklaşık bir 6-7 aylık bir manyas serüvenimiz vardı. Tabii benim hatırlamadığım. Daha sonra Kırıkkale'ye, babamın yine tabii polis olduğu için, devlet memuru olduğu için Kırıkkale'ye tayinimiz çıktı. Yaklaşık bir 17 yaşıma kadar Kırıkkale'deydim. Yani ilkokulu, ortaokulu, lise öğreniminin %80'ini Kırıkkale'de tamamlamaya başladım. Bu şekilde başladı yaşam öykümüz.
Evet, aslında çocukluğunuza dair hatırladığınız yıllar hep Kırıkkale'ye ait yıllar ve Kırıkkale'de çocukluğunuz, gençliğiniz geçti diyebiliriz. Nasıldı çocukluğunuzdaki Kırıkkale ve nasıl bir yaşama gözlerinizi açtınız aslında orada? Hatırladığınız o çocukluğunuza dair anılarınızı, o dönemleri birazcık anlatır mısınız bize?
Kırıkkale'de şöyle çok şanslıydım aslında çocuk olarak. Yani bir kere çok yaramaz bir çocuktum. Yani üç kardeşiz. Yani aile içerisinde herhalde eve en fazla şikayet getiren, sürekli sıkıntı çıkartan bir küçük kardeştim. Bu şekilde Kırıkkale'de nasıl şanslıydım? Yani bölge trafik polis lojmanlarında, babam polis olduğu için polis lojmanlarında yaşıyorduk. Yani önümüzde çok geniş bir spor yapabileceğimiz bir alan vardı. Yani akşamları böyle toplanıp voleybol oynanabilen, bütün herkesin katılımıyla. Yani sabahtan akşama kadar sporun içerisinde olan, çok fazla böyle güvenli, hiçbir sıkıntı yaratmayan bir bölgeydi Kırıkkale. Dediğim gibi çocukluk anılarım genelde hep Kırıkkale'de geçti. Sporun içinde olmamın sebeplerinden bir tanesi aslında budur. Yani Kırıkkale'deki bu spor ortamını bulabilmem. Tabii şu anki çocuklar biraz daha şanssız bu konuda. Gerçekten artık insanlar spor yaptırabilmek için belli bir spor alanlarına götürüp getirmek zorunda. Bizim öyle bir yani sıkıntımız yoktu. Çünkü yani kendi bulunduğumuz alanda çok rahat spor yapabilecek. Sabahtan akşama kadar hem yaş grubunda arkadaşlarımız vardı, çevremiz vardı, hem de imkanlarımız vardı. Bu şekilde gerçekten yani çocukluğum aslında şanslıydı. Dediğim gibi biraz daha böyle aslında çok hareketli, yani sürekli eve şikayet getiren böyle bir... Küçük kardeştim yani.
Bir dönemin çocukları olarak tabii ki şanslıyız. Doğada büyüyen ya da sokakta büyüyen, mahallenin çocukları olan, dışarıda çok rahatlıkla bahsettiğiniz gibi her türlü aktiviteyi yapacak geniş alanlara sahip çocuklardık. Şanslıydık. Şimdinin çocuklarıyla kıyasla ama eminim Anadolu'da hala birçok yerde bizim gibi şanslı çocuklar vardır diye düşünüyorum. Peki siz Kırıkkale'de böylesine kendi deneyiminizde de şanslı bir çocuklukta bol hareketli ve bol şikayet getiren, eve şikayet getiren bir çocuk olarak yaşamınızı sürdürdünüz. Okul hayatı başladı. Okulda nasıl bir öğrenciydi Suat Arı?
Okulda başarılı bir öğrenciydim. Özellikle ilkokulda. İlkokulda inanılmaz başarılıydım. Öğretmenim yani rahmetli Hava Yıldız. Öğretmenim yani çok memnundu benden. Ortaokulda da yani keza ilkokula göre biraz daha yani akademik başarım biraz daha düşmüştü ama sportif anlamda çok daha iyiydim. Okulda özellikle okul takımlarında böyle gözde öğrencilerden bir tanesiydim. Dede Korkut İlköğretim Okulu'nun o zamanki ismiyle. Daha sonra işte tabii lise öğrenimi başladı Kırıkkale Lisesi'nde. Akademik olarak çok böyle Yani başarı değilim, biraz ablamın gölgesinde kalıyordum. Ablam çünkü öğretmen lisesinde okuyordu Kırıkkale'de, dil birincisi, yabancı dili çok iyi. Genelde böyle başarılarla dolu bir hayatı. Biraz böyle ablamın aslında akademik olarak gölgesinde kalmıştım ama artık kendimi o zaman için bir yaşam seçmiştim. Yani tamamen sporun içerisindeydim. Sporun olduğu bir hayatı benimsemiştim aslında o zamanlar. O nedenle biraz da aslında yani derslerimi de böyle %100 böyle tam odaklanamadım. İkisini bir yürüttük ama gayet iyiydi. Hiçbir sıkıntımız, problemimiz yoktu akademik olarak. Yani gerçekten lise hayatımda böyle gayet güzel geçmişti. Ve daha sonra tabii lise 3'e geçtiğimizde bir yer değişikliği yapmak zorunda kaldık. Babamın tayini dolayısıyla. O zaman Aydın'ın İncirlova ilçesine yerleştik. O biraz böyle duygusal anlamda biraz yıkmıştı beni.
Evet, şimdi
Çünkü
tam da
ya...
aslında onu sormak istiyorum. Yani kendinizi hatırladığınız, çocukluğunuza dair hatırladığınız bütün anılar Kırıkkale'ye dair. Çocukluğunuz, gençliğiniz orada geçiyor ve Kırıkkale'de büyüdünüz, gözünüzü dünyaya açtınız. Sonra gün geldi, günün birinde Aydın'a. Bir kültürden, bir coğrafyadan tamamen bambaşka bir kültüre, bambaşka bir coğrafyaya yolculuk. Bu yolculuk sizde nasıl karşılık buldu? Neler hissettiniz, neler yaptınız?
Yani duygusal anlamda çok zor zamanlar geçtim. Çünkü dediğiniz gibi bütün anılarım, arkadaşlarım, her şeyim Kırıkkale'deydi. Yani bunların hepsini geride bırakıp Aydın İncirova'ya yerleşmek, alışmak gerçekten zordu. Lisenin son dönemlerinde. Ama o dönemi de biraz böyle yavaş yavaş atlattık. Bunu da spor sayesinde atlattım aslında. Aydın'ın İncirova Belediye Spor Takımı vardı, futbol takımı. Yani yaklaşık İncirova'ya tayinimiz çıktıktan 2,5-3 ay sonra falan futbol takımına girdim. Genelde bu futbol takımındaki ortamlarımla, orada edindiğim arkadaşlarla, çevreyle yani sosyalleşme biraz daha böyle adapte olabildim. Yani biraz daha böyle o dönemi yani spor sayesinde biraz daha sıkıntısız atlattım diyebilirim.
Spor aslında hayatınızın her alanında var, her anında var. Çocukluk itibariyle bahsettiğiniz gibi okulda akademik başarı da var. Ama spor herhalde sizi en çok mutlu eden alanlardan bir tanesi ve hiç bırakmamışsınız. Hep sizinle beraber spor da var olmuş, devam etmişsiniz. Başka bir şehre gittiğinizde yeni bir şehre adaptasyon konusunda da yine spor kurtarıcınız olmuş tabiri caizse. Peki sonrasında Aydın'a yerleştiniz, oraya alıştınız, arkadaşlıklar edindiniz ve lise hayatı bitti. Ve geldik üniversite hayatına. Üniversiteden attınız.
Evet, üniversiteye ciddi bir hazırlık yapmıştım Aydın İncirova'da. Dediğim gibi akademik olarak da başarısız değildim. Ve bunu Pamukkale Üniversitesi tarih öğretmenliğini kazanarak göstermiştim. Neden bu kadar sporun içinde olan birisi beden eğitim öğretmenliği değil de tarih öğretmenliği okuyor? Yaklaşık 2002-2003 yıllarında beden eğitim öğretmenliğinin ataması biraz daha zor olduğu için, daha doğrusu ailemin benim atanabileceğimi düşünmediği için, yani iş imkanı bulabileceğimi çok fazla düşünmediği için beni tarih bölümüne yönlendirdiler. Biraz aslında böyle yani aile baskısıyla tarih öğretmenliği okumaya karar vermiştim ama aklımın yani sürekli bir kenarında böyle beden eğitim öğretmenliği var. Üniversitede derse girip çıkarken böyle okulların etrafından geçiyorum. Bahçede beden eğitim öğretmenlerini görüyorum. Böyle hani hep içimden geçiriyorum. Bir gün burada ben olmalıyım. Aslında benim beden eğitim öğretmenliği yapmalıyım. Hep bu şekildeydi. Aslında tarih bölümüne hiç böyle adapte olamadım. Çünkü aklımda hep spor var. Sporun içerisindeyim. Yani beden eğitimi öğretmenliği fakültesine Pamukkale Üniversitesi o zamanlar daha sık uğruyordum kendi bölümümden. Çok daha fazla sık uğruyordum çünkü aklımda hep o vardı. Dediğim gibi ilk 2 yılımız tarih bölümünde böyle biraz sıkıntılı biraz dönemlerim geçti. Sonra karar verdim. Dedim ki ben dedim beden eğitimi öğretmenliği okumam lazım. Benim yani hayatımın dönüm noktalarından bir tanesidir. 2005 yılının yazında aileme ben tarih bölümünde derslerim kaldı, yaz okulunda kalıyorum diye Denizli'de kaldım. Denizli'de beden eğitim öğretmenliğine hazırlandım. Tamamen kendi imkanlarımla. O zamanlar Denizli'de amatör takımlarda top oynuyordum. Oradan kazandığım paralarla üniversiteyi genelde hep böyle okudum. Yani biraz daha çünkü yani aile, babam polis memuru, annem ev hanımı. Üç kardeşiz. Yani abim Afyon'da üniversitede okuyor, inşaat mühendisinde. Ablam Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyor. Yani tek bir maaşla üçümüz bir okutmaya çalışıyordu. Bu anlamda aileme de biraz destek oldum spor sayesinde. Aslında bunu da sporun da burada tabii çok büyük katkısı var bana. Hem maddi olarak hem manevi olarak zaten katkılarını saymakla bitiremem burada. Bu şekilde üçüncü yani tarih öğretmenim 3. senesinde ailemden habersiz bir şekilde okulu bırakıp beden eğitim öğretmenliği sınavına girdim ve yine Pamukkale Üniversitesi'ni yani artık alışmış olduğum bir ortam olduğu için il değiştirmek istemedim. Çünkü bunun yıkımını Aydın'a gelirken, İncirlova'ya giderken yaşamıştım. Dedim ki aynı şehirde beden eğitim öğretmenliği okumam lazım. Sınava girdim. Sınavı birincilikle kazandım. 2006 yılında okulu birincilikle kazandım. Tabii okulu kazandım ama aklımın bir köşesinde de ben bunu aileme nasıl açıklayacağım? Hep bu var. Yaklaşık Yani 1,5 sene sonra falan aileme söylemeye karar vermiştim. Artık aileme söyledim. Ben dedim tarih öğretmenliği okuyayım. Onlar tabii oğlum artık tarih öğretmeninde mezun olup yani tarih öğretmenliği yapacak diye bekliyorlar. Dedim ki bunu son sene yani son zamanlara bırakmayayım. 1,5 sene sonra aileme söyledim. Tabii biraz tepki gösterdiler. Bayağı bir tepki gösterdiler ama sonra anlayışla karşıladılar. Hayatımın yani dönüm noktalarından bir tanesiydi gerçekten. Benim hayatımdaki böyle verdiğim en radikal kararlardan en başındadır bu beden eğitimi öğretmenliği okumak. Net kararlıydım ama mutlu olduğum bir işi yapacaktım. O yönden hiç gözüm arkada değildi. Yani tarih öğretmenliğini bırakırken hiç düşünmedim. Yani bir an bile düşünmedim. Ve bu aynı zamanda yani kendi abime de ilham kaynağı oldu. Abim de inşaat mühendisliği okurken benim bu kararımdan sonra inşaat mühendisliğini bırakıp Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliğini kazandı. O bu şekilde hazırladı. Artık ailede böyle bir örnek olunca hani karşıda çıkamadılar. Yani benden cesaret aldı aslında. Biraz da onun da önünü açtım aslında. Yani o da şu anda çok mutlu.
Ne güzel.
Yani memnun bir şekilde sevdiği işi yapıyor çünkü.
Hayatınızın
yaptığı işi...
her anında olan spor, yani sürekli sizinle birlikte olan ve sizi iyi hissettiren, mutlu eden, dediğiniz gibi zorlandığınız anlarda bile sarıldığınız spor aslında tutkunuz belki de geçemediğiniz şey ve günün birinde ailenizden gizli beden eğitimi öğretmenliği sınavlarına girerek ve onu da birincilikle kazanarak bu bölümde okumaya başlıyorsunuz ve bunu 1,5 sene sonra ailenize söyleyebiliyorsunuz. O yaşlarda oldukça sizin de söylediğiniz gibi büyük cesaret ve arkasında işte o sağlam durabilecek tutkuya ihtiyaç var. Siz de bunu sonuna kadar hakkıyla yapmışsınız. Peki daha sonra aileniz öğrendi. Dediğiniz gibi hani önceleri biraz itiraz ettiler, üzüldüler ama daha sonrasında onlar da alıştı. Ve siz üniversite yaşamınızı tahminimce başarılarla devam ettirdiniz. Mezun
Evet,
olduktan sonra
üniversite
diye
tabii
düşünüyorum.
üniversite yaşamım çok güzel geçti. Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekten çok iyi bir eğitim aldık. Hocalarımızla hala görüşüyoruz. Hala birlikte fikir alışverişlerimiz devam ediyor. Hocalarımızla birlikte Denizli'de. Üniversite yaklaşık 4 sene sonra yani hiç üniversitemi uzatmadan 2010 yılında bitirdim. Aynı zamanda üniversitede 3. sınıfta tenis branşında antrenörlük belgesi almıştım. Tenis antrenörlüğüne başladım. Yani hem amatör takımda futbol oynuyorum hem tenis antrenörlüğü yapıyorum. Bir yandan da tabii ki bizim olmazsa olmazımız KPSS sınavına ciddi bir hazırlık veriyordum. Yani 2011 yılında atanabilecek bir puan almıştım ama gene bir hedeflerim vardı. Dedim ki ben Denizli'de öğretmenlik yapmak istiyorum. Yani il değiştirmek istemiyorum. Belki de aslında hani duygusal olarak ben Kırıkkale'den Aydın'a gittiğim için böyle bir yıkım yaşadığım için çok fazla yer değiştirmek istememenin nedenlerinden birisi aslında bu olabilir. Geçmişe dönüp böyle baktığımızda. Tabii bu işin biraz daha psikolojik tarafı. Çok fazla yer değiştirmek istemiyordum. Atanabilecek puan almıştım ama sadece Denizli tercih yaptığım için atanamadım. Hatta 2011 Şubat ayında tekrar böyle bir durum geldi. Yine Denizli'yi tercih ettim. Artık üçüncü atamada ailem demişti ki yani tamam ikinci atamada bir anlaşma yapmıştık. Bunu da tercih yapma tamam ama bir sonraki atamada yani neresi olursa olsun kesinlikle öğretmenlik hayatına başlayacaksın. Bu şekilde ben de kabul etmiştim. Tamam dedim çünkü bir sonraki atamada muhtemelen Denizli'ye atanabileceğimi düşünmüştüm. Çünkü Türkiye dönümde 3 kişi vardı. 2012 yılının Şubat ayında atama kontenjanı verildiğinde, 18 bin atama kontenjanı verildiğinde Türkiye'de yani önümde sadece 3 kişi kalmıştı. Denizli'ye bir kontenjan bile açılsa Denizli'de öğretmenlik yapabileceğimi düşünmüştüm. Ama fakat o sene 2012 Şubat ayında o dönemde atananlar mutlaka hatırlayacaktır. Türkiye'de bir uygulama başlatıldı. Aslında bence güzel bir uygulamaydı. Yani sadece Güneydoğu'yu ve Doğu'yu açtılar.
Evet.
Yani öğretmenleri Batı hiçbir yer yoktu. En yakın Batı böyle hatırladığım Aksaray'ın Eskili ilçesiydi.
Peki hocam, Suat hocam, nereye atandınız, nereye gittiniz ve nasıl bir yaşam başladı? Birazcık daha hızlanalım istiyorum çünkü programımızın süresi hızla akıyor. Siz bu atamada nereye atandınız ve nasıl bir coğrafyada nelerle karşılaştınız?
Adıyaman'ın Besni ilçesinin Şambayat kasabasına atandım. İlk atandığım dönemlerde aslında sporun içerisinde olan bir kasabaydı. Okula geldiğim dönemlerde ama yaklaşık 2-3 yıldır bir beden eğitimi öğretmeni görmemiş bir okul tamamen sıfırlanmış. Yani hiçbir spor dalının yapılmadığı. Bu biraz böyle aslında benim için böyle sıkıntılı bir dönemdi. İlk Adıyaman'da yaklaşık 1,5-2 senelik çalışmayla Adıyaman'da müthiş işler yaptık. Nasıl hiç yapılamayacağını düşündüğünüz mesela tenis branşını. Ve öyle bir alanda çalıştık ki etrafı tamamen açık. Yani zemini düzgün değil, top bazen böyle çatlak yere sekiyor. Tenis topunu yani tenis zemini bilirsiniz, dümdüz olması gerekiyor. Yani herhangi bir sahadaki çatlağa çarpıyor, yön değiştiriyor. Böyle bir yerden önce il birincisi sonra bölge birincisi çıkardık teniste. Bocce'de inanılmaz başarılar yakaladık. Bocce'de Türkiye birinciliği yakaladık. Ve çok daha önemlisi, Adıyaman'da 4 yıl görev yaptım. 4. yılımda 100 kişilik bir okulda 100 tane aktif lisanslı sporcu okul sporlarına katılmış ve bunların 77 tanesi ilde ilk 3 dereceye girmiş, madalya almış bir öğrenci grubu bıraktım arkamda.
Hocam bu çok güzel, burayı çok bir kez daha tekrarlayalım bence. 100 kişilik bir okul, 100 kişilik bir okulda 77 öğrenci ilde ilk 3'te dereceye giriyor ve 100 kişilik okulda 100 öğrenci de sporlara katılıyor, lisanslı olarak spor etkinliklerine dahil oluyor. Doğru anladık değil mi?
Evet evet, kesinlikle.
Peki yani, sonra neler yaptınız?
Benim zaten amaçlarımdan bir tanesi buydu. Yani öğretmenlik yaptığım dönemlerde de hep böyle yani bütün çocuklara dokunmak istiyordum. Dediğim gibi bu başarılardan sonra hatta şöyle bir şey yaptık. Şambayat'ta böyle bir miras bıraktım oraya sevgili kardeşim Mustafa Karababa ile öğrencimle. Şimdiye kadar hakim, savcı, doktor çıkarmış bir kasabadan hiçbir şekilde beden eğitimi öğretmeni çıkmamış. Yani bu zamana kadar. Öğrencilerimden Mustafa Karababa Aksaray Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğini kazandı ve üniversiteyi birincilikle bitirdi. İnşallah bu yakın dönemde de çok güzel bir puan aldı. Eğer öğretmenlik ataması gelirse kasabanın ilk beden eğitimi öğretmeni olacak. Yani bu benim için müthiş bir gurur. Ayrıca hakikaten böyle bayrağı devredebileceğim çok değerli, böyle saygıdeğer, çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi.
Peki soru hocam. Artık gözüm arkada da kalmayacak. Adıyaman'daki başarılardan sonra neler yaptınız? Nereye gittiniz?
Adıyaman'daki başarılardan sonra Denizli'nin Güney ilçesinin Eziler Köyü'ne tayinim çıktı. Aslında buradaki olay biraz daha Eziler Köyü'ne çıkmasıyla gerçekten böyle sporda böyle tap noktaya ulaştım diyebilirim. Neden? 1939 yılından beri hiç hayatım içerisinde sporda bulunmamış, resmi olarak hiçbir sportif müsabakaya katılmamış bir köye tayinim çıktı. O zaman için bu durum beni çok korkuttu. Çünkü Adıyaman'da çok uğraştım. Yani tamamen böyle artık 4 yıl çalışmış, uğraşmış. Yani her şeyi yapmış bir şekilde bıraktım. Tekrar sıfırdan başlayacaktım. Ama sonra dedim ki hep öğretmenlik zamanlarımda okuduğum dönemlerde hayalini kurduğum bir şey vardı. Spor ile bir köyün kaderini değiştirmek istiyordum. Eziler benim için bunun tam fırsatıydı. Eziler'de yaklaşık 120 öğrencili ilkokul ve ortaokul birlikte, yani ilkokullarla da sürekli ilgilendiğim 120 öğrencili okulda 120'sini de aktif lisanslı sporcu haline getirdim 4 yıl içerisinde. Yani Bocce'de, Oryantilik'te, şimdi ismini duyduğunuz zaman çok şaşıracağınız branşlar yaptık. Mesela rugby yaptık, softball, beyzbol, hokeyde inanılmaz başarılar yakaladık. Genelde böyle biraz daha spesifik sıradışı branşlara yönelmeyi seçtim. Çünkü ortaokulda öğrenci sayısı azdı. Biraz daha futbol, basketbol, voleybolla çok fazla ses getiremeyeceğimi düşünüyordum. Ve aynı zamanda gerçekten sporu ülkemizde, yani futbolun boyunduruğundan çıkarmak istiyordum. Biraz daha böyle gerçekten geride kalmış, çok fazla böyle rağbet görmemiş, gerçekten çok fazla hakkı verilmeyen branşlara yönelmek istiyordum. Bu nedenle biraz daha böyle sıra dışı branşlar yaptım. Bu şekilde Ezler'deki maceramız başladı. Hem 2016 de, yılında.
Hem de ne macera. 2016 yılında başlayan bu hikayeyi detaylarıyla dinlemeye devam edeceğiz. Ama aslında siz hem sporu yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz, hem köyde yaşayan çocukların spora karşı yönelmesini sağlıyorsunuz, hem de aslında daha az bilinen, daha az popüler spor branşlarını yaygınlaştırmaya, tabana indirmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda da yaptıklarınız çok kıymetli. Peki bu serüven nasıl sonuçlarla devam etti? Neler elde ettiniz? Neler yaptınız? Bize hızlıca ondan bahseder misiniz?
Tabii çocuklarla beraber yani ilde ulusal anlamda müthiş başarılar yakaladık ama bir türlü istediğim ivmeyi yakalayamıyorduk. Çünkü ben artık o köye spor kültürünü oturtmak istiyordum. Ne zaman aileleri işin içine kattım, o zaman dedim ki evet bu iş bu şekilde olacak. Yani aileleri de beraber birlikte spor yapmaya başladık. Yani daha önce çocuklarını antrenmana göndermeyen, spor yapmasına çok fazla izin vermeyen aileler, çünkü 80-90 yıldır sporun içerisinde olmamış bir köyden bahsediyoruz. Çocuklar antrenmana gelebilsin diye evlerine, tarlalarına, ziyaretlerine gittiğim bir köy. Ailelerle beraber spora başladıktan sonra artık dedim ki evet tamam bu iş olmaya başladı. Gerçekten hedefime ulaşacağım. O zaman için bir projem vardı. Bu köyde herkes sporcu projesi. Yani ailesi, kendisi, bütün akrabaları, köyde bulunan herkesi sporun içerisine çekebileceğim bir proje tasarlamıştım. Ve bu proje sayesinde Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar ekibi tarafından 2021 yılı 12. sezon Fark Yaratanı seçildim. Yani Türkiye'nin 5 Fark Yaratanından bir tanesi seçildim. fark yaratanı seçildikten sonraki dönem biraz daha benim için artık amatörden profesyonele geçiş bir dönem oldu. Çünkü müthiş bir ekip var. İnanılmaz profesyonel, işini çok iyi yapan, bilen ve çok iyi yönlendiren bir ekip vardı. Yani yaklaşık 7-8 aydır Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar ekibiyle çalışıyorum. Bu anlamda gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum onlara. Yani beni bu noktaya getirebildikleri için eksik olduğum tüm yönümleri sağ olsun tamamladılar. Dediğim gibi ailelerle başladık. Yani ailelerle başladığımız serüvende müthiş işler yakaladık. Özellikle hokey branşında. Hokey branşında şöyle bir hatta bir nüansımız var. Şöyle hokey branşında o kadar iyi başarılar yakaladık ki Muğla'da bulunan profesyonel bir hokey hocasını alıp köye yerleştirdim. Muğla'daki okul maçlarında tanıştığımız Burak Duman kardeşime böyle bir teklifte bulundum. Neden böyle bir teklifte bulunma ihtiyacı duydum? Çünkü hokeyde artık çocukların gerçekten çok üst seviyelere, milli takımlara kadar çıkabileceğini gördüğüm için bazı durumlarda yetersiz kalabileceğimi düşündüm. Arzu edersiniz ki 13-14 tane farklı branş yapıyorum köyde. Hepsinde de uzman olma şansım yok. Hatta hokeye başlangıç aşamamız yani çok garip bir şekilde malzemelerine ulaştım. Çocuklar dedi ki ne yapacağız? Hokey yapacağız dedim. Hocam dedi hokey hakkında hani nasıl yapacağız dedi. Ben de bilmiyorum dedim. YouTube'dan dedim çalışıp bu şekilde dedim. Ben de dedim bir gün önce iki gün önce YouTube'dan çalışacağım. Bakacağım işte vuruşlara, tekniklere. Sonra size aktaracağım. Bu şekilde bir ilerleyeceğiz dedim. Çocuklar da inanılmaz sevdiler hokeyi. Dediğim gibi hokeyde daha sonra işte il birincilikleri, bölge birincilikleri, Türkiye şampiyonlukları inanılmaz başarılar geldi. 2-3 tane sporcumuz milli takım gelişim kampına davet edildi. Yani Türkiye'de gerçekten böyle bir ses getirebilecek bir yapıya ulaştık hokeyde ve aynı şekilde profesyonel bir şekilde de devam ediyoruz hokey branşında.
Muhteşem sizi hocam. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son dakikaların içerisine girdik ve hızla dinlemek istiyoruz aslında tüm yaptıklarınızı. Bu başarılar bu kadar hani ses getirmeye başladı. Birçok insan sizi bilmeye duymaya başladı. Biz de duyduk, size ulaştık. Sonrası için neler düşünüyorsunuz? Şu an bu devamında neler yaptığınızı hızlıca onu alalım ve sonrasında neler yapmayı planlıyorsunuz? Sizden hızlıca bunları aktarmanızı rica ediyorum.
Tabii ki yani köyde amaçlarından bir tanesi yetişildi. Yapılamayanı yapmak istiyordum. Yani eğer gerçekten bir şey yapılamayacağını düşünüyorsanız harekete geçmediğiniz içindir. Hep bu anlayışla devam ettim. Köyde toprak bir alanda golf turnuvası düzenlemeye karar vermiştim. Hatta çok yakın böyle arkadaşlarım falan ya olmaz kesinlikle yapmasın hani golf turnuvası, bu zengin sporu falan demişlerdi. Kendi tasarladığımız golf arabamız ile yaklaşık 300 kişinin katıldığı Sabancı Vakfı ile beraber ortaklaşa yürüttüğümüz bir Türkiye'de ilk defa bir köyde düzenlenen golf turnuvası düzenledik. 84 yaşında nenemiz elindeki bastonunu bırakıp golf sopasıyla vuruş yaptı. Bu bizim için müthiş bir anıydı. Yani kesinlikle unutamayacağım anılardan bir tanesi ve her yıl geleneksel olarak sürdüreceğiz. Ve çok yakın zamanda 7 Aralık'ta Türkiye'de ilk defa veteranlar hokey turnuvasını düzenleyeceğiz. Yani 45 yaşında, 50 yaşında köylülerimiz birbirleriyle beraber resmi hokey lisanslı resmi hokey müsabakasına çıkacaklar. Şu anda 60 yaşında lisanslı sporcumuz var hokeyde. 60 yaşında ve 60 yaşına kadar hiçbir şekilde lisansı çıkmamış. Sporun içinde bulunmamış birisi 60 yaşında dediğim gibi bu köyde herkes sporcu projesiyle amaçlarımızdan bir tanesiyle sporun içerisine çektik. Daha sonraki amaçlarımızda neler var? Yani şöyle bir amacım var. Dedim ki yani 2016 yılında plastik top ile başlayan bir maceramız. Ben ilk dersim plastik top ile başlamıştım. Sosyal medyamda da vardı. Neden dedim olimpiyatlara erişmesin ki? Çünkü biz hiç milli takım seviyesine kadar çıkabileceğimizi kimse düşünmüyordu. Hokeyde 3-4 tane sporcusu inşallah milli takım formasını giyerken göreceğiz. Yani yavaş yavaş o adımları atmaya başladık. Milli takıma kadar uzanan bu yol neden olimpiyatlara erişmesin ki? Bunu da nasıl yapacağız? Gerçekten böyle ikinci planda kalmış. Yani merkezden uzak, taşrada, Anadolu'da, köylerde yani böyle yetenekleri bulmak istiyorum. Kendi köyümüzde yaptığımız, oluşturduğumuz spor kültürünü Güney ilçemizde, çevre köylerde de oluşturup aynı şekilde çalışmalarımızı yapıp Güney'de büyük bir köy olimpiyatları düzenlemeyi düşünüyorum. Yani önümüzdeki sene Mayıs, Haziran gibi bu köy olimpiyatlarıyla beraber de Türkiye'ye aslında bir gerçeği göstermek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de genelde böyle nüfus az olan yerler, merkeze uzak olan yerler, taşra, Anadolu böyle biraz daha kırsala çok fazla önem verilmiyor. Gerçekten buralarda çok iyi sporcular çıkabileceğini, buralara yönelmemiz gerektiğini, aslında sporun kırsaldan başlayıp merkeze doğru gitmesi gerektiğini bu köydeki başarılarımızla, çevre köylerdeki oluşturduğumuz spor kültürüyle ve köy olimpiyatlarıyla net bir şekilde ülkeye göstermek istiyorum. İnşallah bu konuda başarılı olurum.
Eminiz ki başarılı olacaksınız Suat Hocam. Bugün programımıza konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü paylaştınız. Çok mutlu ettiniz bizi ve gerçekten ilham veren bir yaşam öyküsünü dinledik. Son cümle, son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz diyelim ve programımızı kapatalım ardından.
hep söylediğim bir şey var. Dediğim gibi yani gerçekten eğer bir şey yapmak istiyorlarsa öncelikle mutlu oldukları bir işi yapsınlar. Çünkü insan mutlu olduğu bir işi yapıyorsa, ben kendimi bir gün bile çalışmış görmüyorum. Haftanın 7 günü 80 kilometre merkezden 80 kilometre uzaklıkta köye her gün gidip geliyorum. Ama bu yol da yormuyor beni, oradaki çalışmalar da yormuyor. Oradaki çocukların mutluluğu gerçekten çok çok daha değerli, çok daha önemli benim için. Kesinlikle mutlu oldukları bir işi yapsınlar ve eğer bir iş gerçekten yapılamayacağını söylüyorlarsa veya kendileri düşünüyorlarsa mutlaka harekete geçmeleri gerekiyor. Harekete geçtikleri takdirde gerçekten ülkede yani yapılamayacak bir iş yok. Yani her anlamda, sadece spor anlamında değil, yani kesinlikle diğer anlamlarda da yeter ki insan istesin yani.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. İyi ki varsınız demek istiyoruz size. Çok sağ olun.
Çok çok teşekkür ederim programa konuk olarak aldığınız için. Gerçekten çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
Hoşçakalın. Evet efendim, bugün programımızın konu sevgili Suat Arı'ydı. Suat Arı sporla bir insanın hayatı değişir mi? Kaderi değişir mi? Bunun en güzel göstergesiydi. Ama sporla bir köyün kaderi değişir mi? Sporla yüzlerce, binlerce insanın, çocuğun hayatı değişir mi? İşte bunun tam da simge ismiydi. Yaptıkları inanılmaz. İnanıyorum ki bu inanç, içindeki bu heyecan onu birçok olimpiyat sporcusunun hocası yapacak. Biz de kendisini yürekten kutluyoruz ve bu haftada Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından sizlerle birlikte olacağız. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.